Ayrım 17 Maceracılar Wilbur Smith sayfa 240. Lastik tabakayla kaplanmış brandalardan oluşan altı kat pelerinin içinde tıpkı saunaya girmiş gibiydiler. Bruce her adımda bütün gözeneklerinden ter fışkırdığını hissediyordu. Rafi ile kapalı korunma alanından çıkarak köprüye giden yolda ilerlediler. Yanında yürüyen Rafi üst üste giydiği altı pelerin yüzünden inanılmayacak denli iri bir yaratık haline gelmişti. Bruce onu gebelik dönemi sona ermek üzere olan tarih öncesi çağdan kalma bir hayvana benzetti. O anda neşelenmeleri gerektiğini hissederek ''Yeteri kadar ısındın mı Rafi?'' diye sordu. Orman yüzünden endişelenmekteydi. Belki de Baluba okunun gücünü iyi saptayamamış küçümsemişti onu. Hafif sazdan yapılan ucunda sivri iğneli demir başı bulunan ve bu dikenlere bol zehir sürülen okun ne denli delici olduğunu önemsiz saymış olabilirdi. Rafi amanın şu titrememe bak diye söylenirken yanaklarından süzülen terler çenesinden damlıyordu. Daha köprünün yanına varamadan burunlarına kokmuş leş kokusu geldi. Bruce'un kafasında her kokunun kendine göre bir rengi vardı. Bu duyduğu da yeşildi. Tıpkı çürüyen etin üstünü kaplayan küf gibi yeşildi. Pis koku son derece yoğundu ve sanki üstlerine geliyordu. Koku boğulacak gibi olmasına yol açıyor ve ağzına doluyordu. Rafi ağzındaki tadı gidermek için tükürdü. ''Bunun ne olduğundan kuşkum yok.'' Bruce'la neredeler diye öğürdü. Sıcaktan ve pis kokuyu içine çekmekten soluk soluğa kalmıştı. Kıyıya erişip aşağıdaki dar kumsala bakınca Bruce'un sorusunun karşılığını aldılar. Suyun kıyısında bir düzine ateşin kara izleri kalmıştı. Orada yemek pişirmek için ateş yakmıştı balıbalar. Yüksek kıyının yakınında da iki direk gördüler. Bu kaba direklere önce bir anlam veremedi Bruce. Ama sonra onların ne olduğunu anladı. Afrika'daki av kamplarında çoğu zaman böyle dikine iki direğin orasına takılan kazıkları görmüştü. Bunlar avların asıldığı kazıklardı. Hayvanları ard ayaklarından iple bağlar ve tepe üstü asarlardı. Baş ve ön ayaklar aşağıya sarkar, karın iyice öne doğru çıkardı. Böylece uzun bıçakla bir yarışla bağırsakları hemen yere döküverirlerdi. Fakat bu kazıklara bağlanıp kesilen avlar insandı, kendi askerleriydi. Asma iplerini saydı. Orada tam 10 ip vardı. Demek adamlardan hiçbiri kurtulamamıştı. Rafi silahınla beni koru. Aşağıya inip bakacağım. Bruce kendisine bu cezayı veriyordu. Orada ölenler kendi adamlarıydı. Onları köprüde bırakan da kendisiydi. Peki patron. Bruce belirli patikadan kumsala indi. Artık koku dayanılmayacak hal almıştı. Bunun kaynağını da buldu. Kazıkların arasında koyu renk biçimsiz bir birikinti vardı. Üstü sinek doluydu. Birikintiler sinekler yüzünden kımıldıyor, titriyordu. Sinekler birden vızıldayarak havalandılar ve sonra yine bu insan artıklarına kondular. Bir tek sinek Bruce'un başının çevresinde dönüp eline kondu. Bu kocaman kara sinek kanatlarını kaldırıp hızla ön bacaklarını birbirine sürttü. Bruce öğürürken mide ve boyun kasları büzüldü. Elindeki sineğe vurdu ama böcek havalanıp kaçtı. Yemek için yakılan ateşlerin çevresine kemikler atılmıştı. Ayakları dibinde duran bir kafatasını da içindekini çıkarmak için yarmışlardı. Bruce yine öğürmeye başladı ve ağzına yakıcı sıcak bir sıvı geldi. Bunu zorla yutarak döndü ve Rafi'nin beklediği yamaca tırmandı. Orada durarak mide bulantısını bastırmak için soluk almaya çalıştı. Sonra güç bela konuşabildi. Tamam, bütün bilmek istediğim buydu. Önden yürüyerek daire biçiminde sıralanmış taşıtlara döndü. Bruce Ford'un burnuna oturarak sigarasından şiddetle bir soluk çekti. Ağzındaki ölüm tadını gidermeye çalışıyordu. Balubalar gece nehirde akıntıya kapılıp yüzmüş olacaklar. Ondan sonra da köprüye erişip ayaklarından tırmanmışlardır. Kanaki ve adamları onlar yanlarından tırmanıp saldırana dek bir şey fark etmemişlerdir. Yine sigaradan bir soluk çekerek dumanı burnundan üfledi. Böylece boğazıyla genzini dumanla temizlemeye çalışıyordu. Bunu düşünmem gerekirdi. Kanaki'yi bu tehlikeye karşı uyarmam gerekirdi.
Yani vahşiler onu da yemişler ha. Vay vay vay.
Wally Henry bile etkilenmişti. O kıyıya bir bakmak isterim. Görülmeye değer olmalı. İyi. Bruce'un sesi birden pek sert çıkmıştı.
Seni gömme grubunun başına geçirdim. Oraya gidip kıyıyı temizleyebilirsin. Ondan sonra da biz köprüyü onarmaya çalışırız. Wally bu durum karşısında tartışmadı. Bu işi hemen mi yapmamı istiyorsun? Bruce hayır diye homurdandı. Sen ve Rafi iki kamyon alarak Port Reprieve'e dönecek ve köprüyü onarmamız için gerekli malzemeyi getireceksiniz. İkisi de Bruce'a ani bir sevinçle baktılar. Wally bu hiç aklıma gelmemişti dedi. Rafi de güldü. Otelde ve büro binalarında bol dam kerestesi vardı. Wally işe büyük katkıda bulunuyormuş gibi söylendi. Çivi gerekecek. Bruce onların sözlerini kesti. Şimdi saat 2. Port Reprieve hava kararırken varırsınız. Yarın sabah gerekli malzemeyi toplarsınız ve gece de buraya dönersiniz. Şuradaki iki kamyonu alın. Depolarının dolu olup olmadığına bakın. Size 15 adam yeter. Herhangi bir sorun çıkabileceğini düşünerek 5 jandarma alın. 10 da sivil. Rafi bu kadar adam yeter diye başını salladı. Birkaç düzine de oluklu saç getirin. Çalışırken korunmak için kullanacağız. Evet, bu iyi bir fikir işte. Ayrıntıları konuştular, geri gidecek adamları seçtiler. Kamyonları yükleyerek üstü örtülü yerden çıkardılar. Bruce kamyonların Port Reprieve'e giden yolun dönemecinde kaybolmalarını seyretti. Gözlerinin gerisinde bir ağrı başlamıştı. Birden çok yorgun olduğunu hissetti. Son 4 günde çok az uyku, sıcak ve üzücü olaylar yüzünden gücü kalmamış, bitkin düşmüştü. Son bir kez kapalı alanı dolaşıp savunma durumunu kontrol etti. Birkaç dakika jandarmalarla konuştu. Sonra sendeleyerek Ford'un ön koltuğuna kaydı. Miğfer ve tüfeğini bir yana bırakarak başını kollarına dayadı. O anda uyuyakaldı. 21. Bölüm. Charmaine onu hava karardıktan sonra ısıtılmamış konserve yemek ve Rafi'nin bir şişe birasıyla uyandırdı. ''Çok üzgünüm Bruce, fakat yemek pişirecek ateşimiz yok. Yemek pek lezzetsiz, bir ada sıcak.'' Bruce doğrulup oturarak gözlerini ovuşturdu. 6 saatlik uyku yararlı olmuştu. Gözleri eskisi gibi şiş ve kanlı değildi, fakat baş ağrısı geçmemişti. ''Pek aç değilim, teşekkür ederim. Sıcak beni böyle yaptı.'' ''Yemek yemelisin Bruce, biraz yemeği dene.'' Sonra gülümsedi. ''Hiç olmasa dinlendikten sonra daha nazik oldun.'' ''Sesini kes ve ayak altında dolaşma yerine teşekkür ederim diyorsun.'' Bruce pişman olarak yüzünü buruşturdu. ''Sen içinde bir ses kayıt aygıtıyla doğmuş kadınlardan birisin. Dahası her sözü anımsayıp bir erkek aleyhinde kanıt olarak kullanıyorsun.'' Sonra eline dokundu. ''Özür dilerim.'' ''Charmaine, özür dilerim.'' diye yineledi. ''Senin özür dilemelerin hoşuma gidiyor Mon Kapitan. Onlar da tam senin gibi erkekçe.'' ''Zaten sende erkekçi olmayan bir yan yok. Bazen insanı ezecek bir hal alıyor.'' Muzip muzip Bruce'un gözlerine bakıyordu. Adam onun trende Wally Henry'nin tanık olduğu olaydan söz ettiğini anlamıştı. ''Şu yemeği bir tadalım.'' diye mırıldandı. Bir süre sonra da ekledi. ''Fena değil, sen iyi bir aşçısın.'' ''Bu kez konserveyi imal eden May Hines şirketini övmen gerek.'' ''Fakat bir gün sonra bir turnedo o prince yapacağım. Bu çok iyi becerdiğim özel bir yemektir.''
''Demek özel yemek.''
Kapalı küçük alanda mırıltılı sesleri zaman zaman kahkahalarla kesiliyordu. Adamlar rahatlamışlardı. Tepelerindeki branda ve taşıtların oluşturduğu duvar güvene kavuşmalarını sağlamıştı. Adamlar yatmış uyuyor ya da küçük gruplar halinde konuşuyorlardı. Bruce teneke tabağı sıyırarak son lokmasını da yuttu. ''Şimdi gidip savunma durumunu kontrol etmeliyim.'' ''Oh Bonaparte, daima işinin başındasın.'' Charmaine üzüntüyle içini çekti. ''Çabuk dönerim.'' ''Seni burada bekleyeceğim.'' Bruce tüfeği de miğferini alarak Ford'dan inerken ormanda davul başladı birden. ''Charmaine, Bruce!'' diyerek onun kolunu yakaladı. Çevredeki sesler birden kesildi. Gecenin karanlığında bir davul çalınıyordu. Bu sesin derinliği ve titreşimini hissediyordu insan. Sıcak, basık hava davul sesiyle titriyordu. Davul tek düze çalınırken bütün doğanın atan nabzıymış gibi ses çıkarıyordu. Charmaine yine fısıldadı. ''Bruce!'' titriyor ve dehşetten tırnakları erkeğin koluna gömülüyordu. Böylece Bruce kendi korkusunu yatıştırmayı başardı. Genç kızı göğsüne bastırdı ve sıkıca sarılıp ''Yavrum, yavrum!'' diye mırıldanarak yatıştırdı onu. Bu sadece çıplak bir vahşinin birbirine vurduğu iki parça tahtanın sesi. Sana burada ilişemezler, bunu çok iyi biliyorsun.
Oh Bruce, çok korkunç, tıpkı çanlara, cenaze çanlarına benziyor.
Bruce onu kendinden biraz uzaklaştırarak yüzüne baktı. Bunlar saçma sözler, haydi benimle gel, onları yatıştırmama yardım et. Hepsi de dehşete kapılmıştır, bana yardım etmek zorundasın.
Charmaine'i yumuşaklıkla Ford'dan çekip çıkardı. Bir kolunu onun beline dolayarak kapalı yerin ortasına götürdü. Kendi kendine davulun bu aptallaştıran etkisini, hipnotize eden vuruşunu ne geçirebilir diye soruyordu. Adamlarının arasından en iyi şarkıcıyı seçerek neşeli neşeli ''Joseph Mpofu'' diye bağırdı. ''Bu herifler davul çalmasını hiç beceremiyorlar. Balubalar müzikten hiç anlamayan maymunlardır. Onlara bir bamba alanın nasıl şarkı söylediğini gösterelim.''
Adamlar kımıldandılar. Bruce gerilimin azaldığını hissetti. ''Haydi Joseph.''
Göğsünü şişirerek ekin ekme şarkılarından birine başladı. Mahsus ters bir tondan başlamış şarkıyı çok kötü söylüyordu. Bu durum zencilerin irkilmesini sağlardı. Biri güldü ve Joseph çekine çekine şarkıya girdi. Gitgide sesi güç kazandı. Mpofu da tatlı gür sesli tenora sağlam bir destek sağlamak için bas sesiyle şarkıya katıldı. Karanlıkta biraz da davulun temposuna uyan adamlar el çırpıyorlardı. Bruce çevresindeki adamların ritmik olarak sallanmaya başladıklarının farkındaydı. Charmaine de titremiyordu artık. Belini sıkınca genç kızın kendisine yaslandığını hissetti. Bruce, şimdi ışığa gereksinmemiz var diye düşündü. Karanlıktan ve davuldan korkan çocuklarıma bir gece lambası gerek.
Çavuş Jack, yüzbaşım, projektörlerle çevreyi taramaya başlayabilirsin.
Emredersiniz yüzbaşım.
Cevap daha gür çıkmıştı. Her projektör için iki yedek pil olduğunu biliyordu Bruce. Bunlardan her biri 8 saat dayanıyordu. Yani o gece ve ertesi gece ışıksız kalmayacaklardı.
Kapalı sığınağın iki yanında bembeyaz renkli ışıklar karanlığı deldi. Bunlar ormanın kıyısına vurup yansıdı. Böylece sığınağın içini de epey aydınlattı. Her adamın yüzünü seçmek olanaklıydı artık. Bruce onları süzünce rahatladılar diye düşündü. Hortlaklardan kurtuldular.
Charmaine mırıldandı. Bravo Bonaparte.
Bruce kızı kucakladığını gören adamlarının sırıttıklarını fark etti. Tam kolunu indireceği sırada kendini topladı. Onlara düşünecek başka bir konu daha sağlamalıydı.
Charmaine'i Ford'a götürdü.
Yorgun musun diye sordu.
Biraz.
Senin için kanepeyi yatıracağım. Pencereleri de battaniyeyle kapatırsan kimse seni görmez.
Charmaine hemen, yakınımda olacaksın değil mi diye sordu.
Hemen dışarıda olacağım. Tabancasını taktı, branda kemeri çıkardı. Bundan böyle bunu takman yerinde olacak.
Nedenli sıktılarsa da kemer ona çok büyük geldi. Tabanca kızın dizlerine dek sarkıyordu.
Bruce Jeanne d'Arc diyerek kızın ona Bonaparte diye hitap etmesinin öcünü aldı.
Charmaine ona bakıp yüzünü buruşturduktan sonra usulca kapalı kamyonetin arkasına geçti. Uzun bir süre sonra şarkıyı ve davulun gürültüsünü bastıran bir sesle bağırdı.
''Bruce!''
''Evet,
orada olduğunu bilmek istemiştim. İyi geceler.''
''İyi geceler Charmaine.''
Bruce bir tek battaniyenin üstüne yattı, terdemişti. Şarkılar çoktan kesilmişti ama davul hala çalıyordu. Davul tempo hiç sekmeden çalınıyor ve ormanda yankılar yapıyordu. Projektörler düzgün aralıklarla ileriyi geriyi tarıyordu. Zaman zaman da araçlardan oluşan çemberin içini aydınlatıyordu. Bruce çevresindekilerin hafif seslerle soluyarak uyuduklarını duyuyordu. Kimi hafifçe öksürüyor, kimi sayıklıyor ve uykusunda dönüyordu. Fakat Bruce uyuyamıyordu. Bir kolunu başının altına dayayıp sırt üstü yatmış sigara içiyor ve tepedeki brandaya bakıyordu. Kafasından 4 gün önce olan şeyler geçiyordu. Andre'nin ölümü, Busiye'nin karısıyla yan yana duruşu, patlayan el bombaları, eline yapışan kanlar, ölüm kokusu, şiddet ve dehşet. Rahatsız rahatsız kımıldanarak sigarasını attı ve gözlerini elleriyle kapattı. Böylece anıları kafasından atmak istiyordu. Fakat sanki kafasının içinde dev bir projeksiyon makinesi vardı. Sahneler birbirine karışmakla birlikte dehşetlerini koruyorlardı. Eline konup ön bacaklarını hazla birbirine sürten ve sanki ona sırıtan sineği anımsadı. Ne iğrençti. Battaniyenin üstünde başını iki yana salladı.
çıldırmak üzereyim diye düşündü. Buna engel olmalıyım.
Hemen doğrulup oturarak dizlerini göğsüne doğru çekti. O hayaller kayboldu. Fakat şimdi üzgün ve yalnızdı. Korkunç biçimde yalnızdı ve hiçbir amacı yoktu. Dünyada kaybolup gitmişti. Battaniyenin üstünde tek başına otururken büzüldüğünü, küçülüp korktuğunu hissetti. Ağlayacağım diye düşündü. Bunu hissediyorum. Tıpkı canı yanan bir çocuğun annesinin kucağına tırmanması gibi Bruce Curry de Ford'un çamurluğuna tutundu. Shermaine'e doğru gitmeye çalışıyordu. Deli gibi onu arayarak Shermaine diye fısıldadı. Bruce ne var? Kalkıp oturdu, o da uyuyamamıştı. Neredesin? Bruce'un sesinde bir panik vardı. Buradayım, ne var? Erkek onu bulunca beceriksiz bir harekette kendisine çekti. Bana sarıl Shermaine, ne olur sarıl. Sevgilim, genç kız endişelenmişti. Ne oldu? Bana söyle sevgilim. Sadece bana sarıl Shermaine, konuşma. Onu sıkı sıkı tutarak yüzünü boynuna gömdü. Sana çok gereksinmem var. Oh tanrım, sana ne çok gereksinmem var. Bruce, Shermaine durumu anlayarak onu yatıştırmak için boynunu okşamaya başladı. Bruce'um diyerek sıkı sıkı sarıldı. Bir içgüdüye uyarak sanki küçük bir çocukmuş gibi erkeği hafif hafif sallıyordu. Bruce'um, Bruce'um. Üstünü örten ince pamuklu yeleği çıkararak çok eskiden beri süre gelen töreye uyup onu yatıştırmaya kalktı. Ona göğüslerini uzattı. Erkeğin dudaklarına göğsünü yaklaştırarak iki kolunu onun boynuna doladı. Başı korumak ister gibi erkeğe eğilmiş, dökülen saçları ikisini de örtmüştü. Erkeğin sert vücudunun basıncını duyan, göğsüne değen dudaklarını hisseden Shermaine, sevdiği erkeğe güç verdiğini anladı. Ve o ana dek mutluluğu hiç tatmamış olduğunu fark etti. Sonra kendi vücudu da uyuşukluğunu kaybetti. Birden yeni bir duyguya, yeni bir isteğe kapıldı. Oh Bruce, evet. Erkeğin arzuyla dudaklarını araştıran dudaklarına yaklaşarak konuşmuştu. Doğrulan Bruce artık bir çocuk değil, bir erkekti yine. Ne güzelsin, ne sıcaksın. Bruce'un sesi garip biçimde boğuklaşmıştı. Shermaine kendi isteğinin gücü yüzünden titredi. Çabuk Bruce, oh Bruce. Erkeğin sevgi dolu, insafsız elleri arıyor buluyordu. Oh Bruce, çabuk! Kalçalarıyla erkeğe dayandı. Canını yakacağım. Hayır, evet bu acıyı istiyorum. Erkeğin kendisine direnmesini hissederek sabırsızlıkla bağırdı. Devam et. Sonra ah canımı yakıyor diyebildi. Durayım. Hayır, hayır. Sevgilim, bu kadarı çok fazla. Evet, dayanamayacağım. Oh Bruce, aşkım, seni bütün kalbimle seviyorum. Sıkılmış yumrukları erkeğin sırtına iniyordu ama sonra bedeni gevşedi, içinden bir duygu büyük güç kazanarak yükseliyor, benliğini kavuruyordu. Bu zevkte sanki bir acı vardı. Düşünüyorum, oh Bruce, Bruce, Bruce. İkisi de aynı uçuruma yuvarlanmışlardı, geriye hiçbir şey kalmamıştı. Ne zaman ne yer, o uçurumun da dibi yoktu. Hiçbir şey ve her şey, ormanda davul çalıyordu. Daha sonra, çok daha sonra Shermaine başını onun koluna dayayıp yüzünü göğsüne gömerek uyudu. Bruce bir süre uyumayarak onun soluklarını dinledi. Bu soluklar dikkatle dinlenmedikçe duyulamayacak denli hafifti. Ancak seven bir erkek bu solukları fark edebilir diye düşündü. Evet, bu kadını sevdiğimi sanıyorum dedi. Fakat emin olmalıyım. Ona da kendime de haksızlık etmemek için emin olmalıyım. Çünkü geçmişteki gibi bir olayı yeniden yaşayamam. Onu sevdiğim için de kötü bir evlilikle yaralamayı istemiyorum. Dayanacak gücü yoksa bu sevgiyi burada bitirmek daha uygun. Bruce başını hafifçe çevirince yüzü onun saçlarına gömüldü. Shermaine uykusunda yüzünü onun göğsüne sürdü. Bruce, fakat bunu bilebilmek çok zor diye düşündü. Başlangıçta bunu söyleyebilmek çok zor. Acıma ya da yalnızlığı sevgi sanmak da çok kolay. Ama şimdi bunu yapacak durumda değilim. Onun için John'la olan evliliğimi salim kafayla düşünmeliyim. Bu zor olacak ama çaba göstermeliyim. John'la başlangıçta böyle miydik? Aradan uzun süre, tam 7 yıl geçtiği için bilemiyorum. O günlerden geriye kalan türlü yerlerin resimleri ve acının silip götüremeyeceği bir takım sözler. denizden yükselen sisin kapladığı bir kıyı, denizin sürükleyip kıyıya attığı ve tuzdan bembeyaz olmuş, kumlara gömülmüş bir ağaç kütüğü, yoldan aldığımız bir sepet çilek. Onun içinde Joe'nu öptüğüm zaman dudaklarında meyvanın o hoş tadını duydum. Birlikte söylediğimiz bir şarkıyı anımsıyorum. Misyon çanları neden kalamayacağımı söyledi. Sınırın güneyinde Meksika yolunda. Sözlerin çoğunu da unutmuşum. Çocuklar doğmadan vücudunu ve göğüslerinin biçimini hayal meyal anımsıyorum. Güzel günlerden geriye kalanlar yalnızca bu kadar. Öteki anılar berrak. Acı veren bir kırbaç darbesi gibi kesin. Her kötü sözü ve bunun söyleniş tarzını anımsıyorum. Gece hıçkırık sesleri, derin yara aldıktan sonra 3 yıl sanki sürünerek devam eden bir evlilik. İkimiz de çocuklar yüzünden bütün gücümüzle bu duruma katlandık. Çocuklar, ah Tanrım, şimdi çocukları düşünmem gerekli, bu çok acı veriyor. Çocuklar durumu karıştırmadan onu son kez düşünmeli. John denilen kadını kafamdan çıkarmalıyım. Beni ağlatan kadını böylece tümüyle kafamdan çıkarmalıyım. O adamla çıkıp gittiği için John'dan nefret etmiyorum. Mutluluğu bir kez daha denemeye hakkı vardı. Fakat çocuklarım yüzünden ona düşmanım. Hem Shermaine'e yepyeni bir şey olarak vereceğim sevgiyi böyle kirlettiği için ona kızıyorum. Ayrıca çılgınca aradığı mutluluğu bulamadığı için de ona acımaktayım. Artık solmakta olan güzelliği yüzünden ona acıyorum. İlk önce yağlı boyanın çatlaması gibi göz çevresi kırışmıştı. Çocuklarının yüzünden de ona acıyorum. Benim çocuklarım, onun değil, benim çocuklarım. Hepsi bu kadar diye mırıldandı. John'la ilişkimiz böyle sonuçlandı. Artık Shermaine var ve John'un temsil ettiği şeylerle hiçbir ilgisi yok onun. Ben de mutluluğu bulmak için bir kez daha denemeyi hak ettim. ''Shermaine!'' diye fısıldadı. Kadının başını tutup öpmek için hafifçe çevirdi. ''Uyan Shermaine!'' Genç kadın kımıldanıp bir şeyler mırıldandı. ''Uyan!'' Kulak memesini dişlerinin arasına alarak hafifçe ısırdı. Shermaine'in gözleri açıldı. ''Bonjour madame!'' Bruce gülümsüyordu. Shermaine ''Bonjour monsieur!'' diyerek gözlerini kapatıp yüzünü yine onun göğsüne gömdü. ''Uyan, sana söylemem gereken bir şey var.'' ''Uyandım ama önce bana düş görüp görmediğimi söyle. Bunun gerçek olduğuna inanamıyorum.'' ''Düş görmüyorsun.'' Genç kadın hafifçe içini çekerek ona sarıldı. ''Bruce seni seviyorum.'' dedi. ''Şimdi öbür şeyi söyle bakalım.''
''Hayır, şimdi düş görüyorum.''
''Hayır, bu gerçek.''
''Yok, beni uyandırma. Şimdi uyanmaya dayanamam.''
''Bruce, ya sen?'' diye sordu.
''Bunu biliyorsun. Sana söylememe gerek yok.''
''Erkek sabah olmak üzere.'' diye mırıldandı. ''Az vaktimiz var.''
''Öyleyse kısacık zamanı bu sözleri söylemekle dolduracağım.''
Bruce ona sıkıca sarılarak sözcükleri kulağına fısıldamasını dinledi. ''Artık biliyorum.'' diye düşündü. ''Bu kadar yanılamam. Bu benim kadınım.''
17. Ayrımın Sonu Sayfa 255.